Değerli dinleyiciler, yurt dışı Kıbrıs Türkleri Birlik Platformu, Kıbrıslı Türklerin Avustralya'ya gelişinin 70. yılını kutlayacak ve bu kutlama çerçevesinde dernek Türkiye'den tasarımcı Abdullah Öztoprak'ı misafir ediyor. Abdullah Öztoprak'ın hikayesi çok ilginç. Ama detayları nedir, nasıldır ondan alacağız ve bu kutlama çerçevesinde neler yapacak bize kendisi anlatacak. Şu anda telefonun öbür ucunda bizimle birlikte. Merhaba Abdullah Bey, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Güzel bir ülkede sıcak insanlarla, her ırktan insanla karşılaşıp çok güzel Türkçe'yi duymak çok hoşuma gitti şu anda. Çok keyifli.
Sizin de sesiniz çok keyifli geliyor. Başlayalım sizin hikayenize. Siz Kuzey Kıbrıs'ta doğdunuz ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde kimya bölümünden yüksek kimyager olarak mezun oldunuz. Bu sektörde biraz çalıştınız, sonra üniversitede öğretim görevlisi oldunuz. Evet. Ama ben bu işten vazgeçmek istiyorum dediniz ki birçok insanın yaptığı bir şey. Aile şirketlerine gittiniz. Onlar tamamen farklı işlerdi. Turizm sektörü, tarım sektöründe çalıştınız. Fakat sonra
aile işlerimiz bunlar.
Bu aile işlerini de bırakmaya karar verdiniz. Ve çok az insanın yapacağı bir sektöre geçtiniz. O da moda ve tasarım sektörü. Bu nasıl oldu? Nasıl yaptınız bunu? Çünkü moda sektörü o kadar farklı ki sizin içinde olduğunuz diğer alanlardan. Nedir hikayesi bunun?
Aslında şöyle bir ekleme yapayım Özen Hanım. Öyle şey değilim aslında. Maymun iştahlı veyahut da denedim, dokundum, bıraktım değildi. Ben çocukluğumdan beri hep şey prensibiyle kendi kendimi de yetiştirdim. Bence ailemden de bu bana fark etmeden verildi. Hedefler koyup geriye koşuyorum. Sonra kurdeleye doğru koşuyorum. Sürekli de hızımı artırıyorum bununla ilgili. Kimyayı bilerek, isteyerek okudum. Çünkü benim ailem Kıbrıs'ta büyük narenciye üreticisi. Ve güneyden de göç edilmedi. Osmanlı zamandan beri olan topraklarına sahipleriyiz. Ve amacım narenciye ürünleriyle kozmetik sektörüne girmek, artı meyve suyu üretmekti. Ancak Kıbrıs'a gelişen politikalarla, ambargolarla ürününüzü sanayi ürüne çeviremediğiniz için dedim ki ya boşa zaman kaybetmeyeyim. Ben akademik bir adam olmak istemiyorum. Yani çok benim vücuduma, ruhuma uygun bir gömlek değil bu. Dedim ki yumurtalar bir sepete girmesin. Çünkü ada krizi var, tanınmayan bir ülke. Turizm her koşulda, her dönemde iyi olacak bir yatırımdı. Bir yatırım yaptık. Bir butik tatil köyü aldık. Onu Türkiye'deki marketing gruplarına yönettim. Sonra yaşanan krizler vardı, ekonomik krizler. Onlar rölantiye girince hayatımda hep yapmak istediğim sanata dair bir şeyler vardı. Bunu ailem de biliyordu. Ama doğru zamanlama gerekiyordu. İşte o esnada ben moda tasarımını seçtim ve girdim. Ama girerken bir yıl boyunca kendi ofisimi açtım ve bekledim. Hiç kimseyi kabul etmedim. Yapmalıyım, ne
nasıl
olacak?
Nasıl hiç kimseyi kabul etmediniz?
Müşteri almadım içeriye.
Ama hep nasıl moda tasarımcısı oldunuz? Yani bu böyle birdenbire kararla olunacak bir şey değil ki.
Ama kendinizi tanıyorsanız ben bunu yapabilirim dersiniz. Mesela şöyleydi. Önce ODTÜ'den istifa ettikten sonra iş yerde oturttuk. Dedim gideyim bir moda kursuna bir başlayayım dedim. Kimseyi şey yapmıyorum yani burada yanlış anlaşılmasın. Eğitime çok saygım vardı. Fakat beni sürekli haftalarca çaydanlık çizdirdiler. Abi diyorum ben ressam olmayacağım. Abi ben çaydanlığı biraz eğri çizeyim fark etmez. Bana işin matematiğini anlatın diyorum. Çünkü ben sonuçta bu işi teknikal anlamda işi bilenlerle yapacağım. Bana destek onlar çıkacak. Ben oturmayacağım kendi başıma bileyim. Bana matematiğini öğretin. Biraz şey ODTÜ'lü kafasıydım herhalde. Baktım ki çaydanlıkla devam ediyoruz. Elveda çaydanlık dedim.
Bıraktınız orayı.
Bıraktım ama şu an ellerinden öferim. Ankara'nın en iyi terzilerini, ablalar vardı. Onları buldum. Hepsini bir araya getirdim. Onlarla girdim. Ve Allah'a şükür.
Kaç yılında girdiniz? Kaç yıl oldu?
2004'te tam anlamlı böyle bir giriş yaptım. Ankara'da Turan Güneş Bulvarı'nda ilk yerimi açtım. Ve ilk şovumdan itibaren de ilk şovum şeydi. Ormanla ilgili, orman ve insan diye bir konuydu.
Şimdi orada bir nokta koyalım. Sizin çok ilginç bir yanınız, moda tasarımcısı olarak çok ilginç bir yanınız, güncel sosyal konuları modaya yansıtmanız ki bu çok zor bir şey olsa gerek. Çok yaratıcılık isteyen bir şey olsa gerek. Bu konuda sizi tebrik ediyorum. Çünkü söyleşiden önce YouTube'da bazı moda tasarımlarınızı izledim. Gerçekten çok farklı şeyler. Ama şunu öğrenmek istiyorum. Bu sosyal konularda ilgilenmez modacıların çoğu. Güzelliktir. Böyle artificial şeylerle ilgilenirler. Size o yanınızı anlatın. O nasıl gelişti? Bu sosyal konulara nasıl eğildiniz?
Şimdi neydi biliyor musunuz? Benim bir vatandaşlık görevim vardır. Bir insanım ben. Daha doğrusu vatandaşlıktan da öte. Dünyada, doğada bir varlığım ben de. Ve hepimizin birbirimize aslında bir mesaj sorumluluğu vardır. Ve ben sahneyi kendimi ifade edebileceğim bir yer olarak gördüm. Bunu bana bir televizyon programında sordular. Sen nereden para kazanıyorsun bu elbiselerle? Ben hiçbir zaman kostümlerimi orada satış için çıkarmadım. Sadece fikrimi sundum. Neler yaptım mesela? Canlı bombalar yaptım. Habersiz diye bir şovdu bu yaptığım. Habersiz konusunda şiirler de yazıyorum biliyorsunuz. Şiirler yazıyorum. Şiirlerle anlatılıyor yaptığım şovlar. Burada aslında birbirimizle yan yana dururken o kadar habersiz bir yaşama girdik ki yanımızdaki canlının bir bomba kadar tehlikeli olabileceğinin farkında değiliz. Aslında çok kez kendi bile bunun farkında değildir. Kopmuş hayatlar yaşıyoruz diye bunu yaptım. Ondan sonra Saddam'ın idamı. Evet, bir sorumluluğum vardı orada, bir sorun vardı orada ve bir ip çekiliyordu. Ve o ip çekildiği anda Orta Doğu'da yeni bir şekil başlayacaktı. İp diye bir şovla onu sorguladım. Ve sahneye ölümle ipi çekilen kişiyi sonradan bembeyaz, biraz da semazen kostümüne benzer bir şeyle, beyaz bir kostümle çıkardım. Her ölümden aydınlık yola gidecek bir takım dersler vardır. Ve ipin ucunda olan mı, ipi çeken mi sorumlu dünyadaki gelişimlerden diye bunu yaptım.
Çok enteresan, gerçekten çok enteresan. Burada bir virgül koyalım. Sizin Avustralya'da Kıbrıslı Türklerin buraya göçünü anlatan şovunuzun adı Göç.
Göç, evet.
Peki, gelecek, görecek misafirler ama şöyle bize bir fikir verebilir misiniz? Göçü nasıl anlatacaksınız?
Göçü şimdi bir kısmını şeyle alıyorum. Kıbrıs'tan başlayan göçle. Biraz da Avustralya üzerinde daha globalleştirip daha bütün etnik gelişi kurgulayacağım burada. Göçün nedeni neydi? İnsanlar bu göçe nasıl yönlendirildi? İnsanlar bu göçe çıkarken hangi duygularla geldi? Önce bir terk edilen ya da ayrılılan değil diyelim coğrafyayı. Kıbrıs'ı iklimsel, işte sosyolojik ve coğrafi anlamda değerlendireceğim. Bu bir başlangıç noktamızdı. Sonra her şeyi bavullarla anlatmaya başlayacağım. Tabii şeye kadar geleceğim. Kıbrıs'ta yaşanan siyasi sorunlar neler oldu ki insanlar artık gelecek göremeyip onlara sunulan başka bir noktaya hareket ettiler. Ve bu geliş nasıl oldu? Nasıl dramlar vardı? Bu yola çıkarken soru işaretleri nelerdi? Nasıl cevaplarla karşılandı?
Çok enteresan şeyler, evet. Gerçekten. Bunları siz tek başınıza düşünüp mü kafanızda tasarladınız?
Evet, ben ayrıca şey de yapıyorum. Havaya girdim ya.
Devam edin ama.
Ben hanım, ben ayrıca bir de şeyim, bilmem onu okuttunuz mu? Hani bu bir Türk olarak gurur duyarak söylüyorum bunu. Dünyada kendi besteleriyle sahne şovlarını yapan tek moda tasarımcısı benim.
Siz mi kendi besteliyorsunuz müzikleri?
Tabii ben besteliyorum. Yani müziklerimin çoğunu ben besteledim. Ve burada bu gecede de kendi bestelerim çıkacak. Kısa bir film çektim. Onu inşallah yetiştiriyorlar. Onu koyacağım. Kıbrıs'tan insanlar hangi yüz haliyle ayrıldı? Hangi noktalardan ayrıldı? 1,5 dakikalık bir şeydir bu belki. Özellikle Kıbrıs'ta Elye'de, Doğancı diye bilinen bir köy var. Elye. Oradan çekim aldım bunlarla ilgili.
Müthiş bir şey. Film çektiniz, müzik yaptınız, modayı tasarladınız. Peki şiirleri aralarda yazdım. Şiirde yazıyorsunuz. Aralarda konuşmalar da olacak mı?
Tabii ki. Şiirlerle anlatacağım. Küçük hikayelerle anlatacağım. Mesela bir bavul ne ifade ediyor? Mektuplarda neler yazıldı? Bence buraya gelen herkes kendinden bir şey bulacak ve çok arzu ediyorum. Yani burada öncelikle bütün Türk halkını, sonra bunun İngilizce'de çevirilerini yapıp anlatacağım için olabildiğince yabancıları ve gerçekten de Avustralya'yı ayrı bir vatan olarak görmüş olmalarının mutluluğunu ben de hissetmek istiyorum. Ve bunun devamında da kök sorumluluğunu yeni nesillere aşılamamız gerekiyor. Elbette ki burada büyük huzuru, büyük refahı büyük özgürlükleri elde etmişlerdir, sahipler buna. Ama kök bilinci çok önemlidir. Evlatlara, kardeşlere bu anlatılmalı. Sizin bir de köklerinizin olduğu burası var diye. Bu yaşanan, doyulan ülkeye ihanet demek değildir. Ama özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde orada dışta yaşayan ülkedeki nüfusun çok daha üstündeki bir nüfustan beklenen büyük bir yardım var, destek var. Birileri birilerini küstürmüş olabilir. Birileri birilerini kızdırmış olabilir. Birileri birilerini kandırmış olabilir. Ama bunu bütün bir vatana, bütün bir topluma mal etmek biraz haksızlık olabilir. Çünkü onlar zaten haksızlığa uğramıştır, bunu kabul ediyorum. Ben bu kardeşçe, bu güzel bilinçle herkesin bir arada çok daha güzel yarınları, çok daha güzel birliktelikleri oluşturacağına inanıyorum. Ve bu barışçıl niyetle, bu mutlulukla alakalı bir şeydir. Yani herhangi bir dikta kurmak üzere değildir. Anlatabildim mi Özen Hanım?
Şimdi daha iyi anladım ben Abdullah Bey. Siz neden kısa sürede bu kadar başarılı oldunuz? Dünya çapında tanınır oldunuz. Hatta Vogue dergisi bile sizi konu yaptıysa. Demek ki işte sizin bu hikayeniz, bu her şeyi bir bütünlük içinde görmeniz yüzündendir. Sanıyorum büyük bir enerji var sizde. Anladığım kadarıyla çok ilginç bir yaratıcılık var. Ve bu gece de çok özel, çok güzel geçecek. Derneğin başkanı Nevin Hüseyin Hanım çok ilginç insanlar getirdi buraya şimdiye kadar, ama herhalde en ilginci siz olacaksınız.
Yani olay, Nevin Hanım'a ben çok teşekkür ederim. Yani o beni Kıbrıs'a buldu, şovumu izlemeye geldi. Gerçekten çok böyle bir sevgi ve bir şeyle, nasıl diyeyim size, bir ayna tutmak üzere geldim buraya. Çok büyük işlerimi bırakarak geldim. Çok, çünkü zamanlama da aksi oldu oradaki gidişlerime, ama gelmem gerekiyordu. Çünkü ben kalbimin sesine çok inanıyorum. Kalbim bana gitmelisin dediği anda ben oradayım ve o nedenle buradayım. Lütfen herkes burada olsun. Herkese bir el sıkışabilelim. Herkese bir öpüşebilelim. Yani herkese bir sarılabilelim. Ben bir görevle geldim. Kendi hayati görevim olarak görüyorum bunu. Beni Türkiye her zaman onurlandırdı. Altı dünya birinciliğim var benim.
Altı dünya birinciliğiniz
evet,
var.
Evet, evet. Bravo. Ulusal basında. Beş tanesini Türkiye adına aldım. Ve basın beni her zaman için Kıbrıslı Türk tasarımcısı Abdullah Öztopağ'ın Türkiye için hazırladığı kostüm dünya birincisi geldi. Bu büyük bir onurdur.
Eminim güzel şeyler olacak ve eminim İnşallah. Şimdiye kadar görülmemiş bir şov görecek gelenler. Bu söyleşi için, hikayenizi anlattığınız için çok teşekkür ediyorum size.
Ben çok teşekkür ederim size. Çok çok teşekkür ederim. Ve güzel günlere, güzel yarınlara vesile olmanızı dilerim bu ülkede herkes için.
Yurtdışı Kıbrıs Türkleri Birlik Platformu ve Başkanı Nevin Hüseyin'in düzenlediği ve 25 Şubat Pazar akşamı Liverpool'daki Merkür Otel'de yapılacak olan Göç adındaki moda ve tiyatro şovu ile ilgili olarak tasarımcı Abdullah Öztoprak ile yaptığımız söyleşiyi dinlediniz.